Değerli dinleyiciler, merhaba. İstanbul'un sırlarından hepinize sevgiler. Evet, Çamlıca Stüdyosu'ndayız. İstanbul'un sırlarına başlıyoruz. Efendim, bu konuğumuz var bugün inşallah sizlere. Farklı bir konuda İstanbul'un sırları ilgili bilgiler vereceğiz. Bilmediğimiz ve biraz daha derinleşmesine bilgiler alacağız inşallah. Sevgili Hasan Eren Ulu kardeşimiz İstanbul'u bize farklı yönleriyle inşallah anlatacak. Telefonla bağlantı kuruyoruz kendisiyle. Sevgili dinleyicilerim, İstanbul'un sırlarında bugüne kadar değişik yerleri gezdik ve gezmeye devam ediyoruz. Dediğim gibi İstanbul bitmez. İstanbul yerin altı, yerin üstü, hepsi ayrı ayrı bir hazine, ayrı ayrı bir zenginlik, güzellik efendim. İnşallah sizlerin merakıyla, sizlerin teveccühüyle bu İstanbul'u daha farklı bir şekilde tanıtmaya inşallah devam edeceğiz. Bu İstanbul'un Sırları programında sizlere ulaşmasında emeğe geçen birçok kardeşlerimiz var. Allah razı olsun. Yayın ekibinde çalışanlar var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz efendim. Sizlere ulaşıyor. Şu anda Türkiye'nin değişik yerlerinde, hatta yurt dışında da programımız izleniyor. İnşallah daha değişik yerlere de ulaşması için çalışmalarımız hızlı bir şekilde, teknolojik olarak da yapımız devam ediyor. Dediğim gibi Allah emeği geçenlere, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz efendim. Evet, bugünkü konuğumuz efendim gazeteci, tarihçi, meslektaşım aynı zamanda Hasan Eren Ulu kardeşimizi konuk ediyoruz. Dediğim gibi bizlere farklı bir şekilde İstanbul'u inşallah anlatacak Hasan kardeşimiz. Kendisi özellikle İstanbul merkezli Osmanlı kültür ve medeniyeti başlığında birçok araştırmaları yapmış olan, değişik STK'larda çalışmaları ve özellikle şu anda gençlere dönük İstanbul'u ve tarihimizi gençlere sevdirme yönünde çalışmaları var. Sevgili Hasan kardeşimiz inşallah ileride daha çok tanıyacağız ve buraya da konuk olarak alacağız kendisini. Sevgili Hasan kardeşim, alo. Merhabalar. Hoş geldiniz İstanbul'un Sırları Merhaba. Programına. Merhabalar.
Hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Evet, efendim sizlere bugün değer dinliyorum dedik. İstanbul'un farklı bir boyutunu ele alacağız dedik. Özellikle bugün programımızda ben Endor'unu, Topkapı Sarayı'nı özellikle sizin ağzınızdan dinlemek istiyorum. Özellikle o konuda güzel çalışmalarınız var. Sevgili Hasan kardeşim, bize bilinmeyen Endor'unu anlatabilir miyiz? Yani Topkapı Sarayı'ndaki o özel eğitim sistemine konusunda sırlarından biraz bahsedebilir miyiz? Buyurun.
Elbette, Topkapı Sarayı'nı incelememiz bizim için çok önemli. Devlet yönetimini anlamamız için çok önemli. Ne yazık ki günümüzde Topkapı Sarayı gündelik diyelim, çok çabuk bir şekilde geziliyor. Halbuki dizilere, televizyon programlarına konu olan Harem-i Hümayun işlenmeye çalışılıyor. Burada birçok yanlış bilgi veriliyor.
Fakat maalesef,
bir
evet.
Bunun bir de en derin Hümayun boyutu vardır. Dikkat ederseniz Osmanlı belgelerinde harem ya da en derin olarak geçmez. Harem-i Hümayun, en derin-i Hümayun. Her ikisi de devletin temel taşını oluşturan önemli eğitim, öğretim kurumlarıdır. Biz en derin'i yeterince tanıyamadık. En derin özel eğitim öğretimin verildiği bir yapı Topkapı Sarayı'nda. Evet. Tam olarak şöyle anlatabiliriz öncelikle. Özellikle Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecinde asker ihtiyacı olduğu için devlet bu askerleri Pençik Kanunu ve Devşirme Kanunu ile sağlamaya çalışmıştır. Yeniçerilerin temelinde de bu vardır. İslam hukukuna göre zaten bir savaş sonunda muzaffer olursanız esirlerin beşte biri padişahın, devletin malıdır. İşte burada bu esir alınan erkekler seçilir ve ona göre asker olarak yetiştirilir. Fakat Fatih Sultan Mehmet ne doğuya ne de batıya sığabilen bir padişah.
Doğru.
Babası II. Murat da aynı şekilde ilme çok önem veren bir padişah. İkinci Murat devrinin en iyi alimi, en önde gelen alimleriyle Fatih Sultan Mehmet'in zihin dünyasını şekillendirmiştir. Fatih Sultan Mehmet bir anlamda Enderun'un yetiştirdiği ilk sultan diyebiliriz. Çünkü çok özel bir eğitim.
Onu o zaman Hasan Bey altını çizelim. Sevgili dinleyicilerim, Hasan kardeşimiz ne diyor? İstanbul'un sırlarında bir soru öğrendik. Demek ki Fatih Sultan Mehmet Han Enderun'un yetiştirdiği ilk padişah diyoruz. Değil mi? Çok güzel bu bilgi. Çünkü, çok teşekkürler. Evet,
çünkü,
buyurun.
İkinci Murat önde gelen Balkanlarda muzaffer olduğu için oraların önde gelen isimlerinin çocuklarını yanına almıştır. Bir nevi esir olarak aslında, güvence olarak. Bu çocuklarla birlikte Fatih Sultan Mehmet eğitilmiştir. Onun öğrenim bilgisi artırılmıştır. Fatih Sultan Mehmet ne zaman tahta çıkar, kişiliğini tam olarak oturtmuş olur, İstanbul'u ele geçirir. İstanbul'u ele geçirdikten sonra bu Enderun'a daha çok önem verir.
Doğru.
Bilirsiniz, İstanbul fethedildikten sonra ilk olarak Topkapı Sarayı yapılmıyor. Şu anda İstanbul Üniversitesi'nin bulunduğu Beyazıt'ta eski sarayda bir saray inşa ediliyor. Ardından 10-15 sene sonra Topkapı Sarayı inşa ediliyor. Topkapı Sarayı'nın padişahların kullanımına has olan Enderun bölümünde de devşirilen öğrenciler diyelim, özel eğitim ve öğretime tabi tutulmuştur. Şimdi bu gerçekten çok önemli, çok sistemli. Sıradan insanları saraya almıyorlar. Aksine turnacıbaşı dediğimiz özellikle kişiler Balkanlara yola çıkarlar padişah fermanı ile. Burada çocukları seçerler. Hani bizim bir deyimimiz vardır, turnayı gözünden vurmak.
Doğru, evet.
Bu aslında oradan geliyor. Şöyle ki, ilmi kıyafet vardır, fizyonomi ilmi. Yani bir kişinin bakışından, vücudundan, endamından, konuşmasından.
İlk görünüş diyoruz psikolojideki. Evet, halo etkisi dediğimiz.
O nasıl diyelim, kişiyi tanımak ilk anda.
Evet.
Bu turnacıbaşılar bu çocukları böyle seçerler ve Edirne'ye kadar gelirler. Edirne'de eski saray vardır yine. Burada eğitimi alınır. Birkaç saray daha vardır. İstanbul'da Galata Sarayı, İbrahim Paşa Sarayı gibi daha sonra kurulan. En hası seçmeleri de Enderun'u alınır saraya. Burası uygulamalı eğitim öğretim merkezidir.
Hasan Bey, onu söyleyecektim. Buyurun. Yani Enderun dedik, evet, bir eğitim sistemi, özel eğitim sistemi. Hatta bugünkü işte çok çok överler Cambridge, yok işte Oxford, ama daha da önemli. Şimdi oraya geldiğini sanırım, onu biraz daha değerli dinleyicilerime altını çizmek istiyorum. Enderun eğitim sistemi neden diğerlerinden farklı? Nedir farklı eğitim sistemi? Hep özel eğitim diyoruz. Şimdi Hasan kardeşimizden onu dinleyelim. Buyurun Hasan Bey.
Şimdi Topkapı Sarayı'nda, Enderun'u, Hümayun'da öğrenciler 7 tane oda, koğuş diyebiliriz, eğitim biriminden geçerek yükselirler. Burada kabiliyetlerine yönelik eğitim alırlar. Her şeyden önce Türkçe'yi öğrenirler ilk önce. Çünkü bunlar değişiklidir. Ardından Arapça ve Farsça'yı öğrenirler. Fakat bu bizim günümüzde bildiğimiz formal eğitim değildir. Çocuklar kendi kişiliklerine göre, kendi ilgi alanlarına göre aslında hangi eğitimi alacaklarını bir nevi seçmiş olurlar.
Daha baştan, yolun başından yani.
Tabii. Zaten her birinin başında bulunan oda başıları diyelim, görevliler, onları yöneltirler, yönlendirirler. Kur'an-ı Kerim öğretirler, tefsir öğretirler, ayetlerin ne manaya geldiğini öğretirler. Edep, ahlak öğretirler. Bir Şeyh Sadi Şirazi'nin Bostan-ı Gülistan'ı okunur. Burada ahlaklı olmanın, erdemli olmanın öneminden bahsedilir. Tabii bu bilgilerle zihin yorulurken vücut da kuvvetlendirilir. Spora çok önem verilir. Ağırlık kaldırılır, ok atılır. Askeri eğitimden adeta geçerler. Zaten Enderun'u işte diğer eğitim öğretim kurumlarından ayıran budur. Medreselerde ilme yönelik eğitim verilir. Enderun'da aynı zamanda asker yetiştirilir. Çünkü Enderun'dan çıkacak olan kişiler, bu gençler yaşları ilerleyince beylerbeyi olur, paşa olur. Yani
devleti yönetecekler bunlar ki, yetenekli çıkacaklar.
Tabii.
Peki Hasan Bey, yine araya gireceğim, özür dilerim. Şu yok yani, Enderun'da fire yok diyebilir miyiz? Hem oradan mezun olan mutlaka bir yerde ne yapıyor? Görev alıyor. Bu yetişmedi, bu olmadı diye yok. Hepsi mutlaka yeteneğine göre bir yere yerleştiriliyor, değil mi?
Doğru, şöyle. Fire'den kastımızı iki şekilde düşünebiliriz. Birincisi, Enderun'da eğitim alıp da tekrar din değiştiren, zannediyorum daha doğrusu isyan eden bir ya da iki kişi. Enderun'un biz yaklaşık 1453 yılında Fatih İstanbul'u fethettiğine göre 400 senelik süreci içerisinde bunu görebiliyoruz. Bu da müthiş bir başarı sağlandığını gösteriyor.
Doğru.
Öte yandan bu Enderun'da yetişen öğrenciler kabiliyetlerine göre ya çok üst düzey görevlerde bulunuyor ya da daha alt düzey görevlerde bulunuyor. Tabii ki her zaman bir fakülte vali yetiştiremez, başbakan çıkartamaz. Enderun'da da böyledir. Daha alt düzeylerde de devlete hizmet verir bu yetişen kişiler. Daha üst düzeyde de. Ben size şu örneği söyleyeyim.
Buyurun.
1800 yılların ortasına kadar Enderun'un Hümayun'dan 79 tane sadrazam yetişmiştir.
Oo, rakama bak. 79 sadrazam.
Evet, ne 36 güzel. Kaptanı Derya yetişmiştir. Hı hı. 3 Şeyhülislam çıkmıştır Enderun-u Hümayun'dan.
Aa, çok güzel bilgiler.
Bu çok önemli.
Evet, değerli dinleyiciler, Erkam Radyo'nun değerli dinleyicileri, sevgili Hasan kardeşimizle şu anda Enderun'u konuşuyoruz. Güzel bir bilgi verdi. Ben altını çizerek tekrar etmek istiyorum. 79 şu ana kadar, 1800'lü yıllarda diyor. 1800'lü yıllara kadar 79 sadrazam, 36 kaptanı Derya ve 3 Şeyhülislam Enderun'da yetişiyor. Güzel bir bilgi. Buyurun Hasan Bey, devam edelim.
Evet, bununla kalmıyor. Sanatkarlar da yetişiyor. Hı hı. Örnek vermek gerekirse hattatlar yetişiyor. Din alimleri yetişiyor. Müftü olanlar, kadı askerler yetişiyor. Hı hı hı. Bu eğitim ve öğretimin ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Enderun'da şimdi bizim günümüzde anladığımız gibi formal eğitim öğretim verilmiyor. Elbette hı hı. kitaplar okunuyor, hocalar geliyor her şeyden önce. Enderun'da öğrencilere derslerini anlatıyor. Hı hı. Fakat benim önemsediğim şu, Enderun'da edep, ahlak öğreniliyor. Enderun'un öğrenci sayısının en çok olduğu zaman zannediyorum 400-500. Biraz daha üstüne çıkabiliyor. 400-500 öğrencinin olduğu yerde, 600 öğrencinin olduğu yerde siz çıt çıkmamasını düşünebiliyor musunuz?
Doğru tabii, büyük bir amfi.
Bu Enderun'da dilsizler bulunur. 50-60 tane. Bunlar öğrencilere işaret diliyle anlaşmayı öğretir. Bunlar hiçbir evet. zaman gruplaşarak Enderun'da, yani Saray-ı Hümayun'da dolaşamazlar. 2-3 kişilik gruplar halinde dolaşırlar. Anlaşmaları hı hı. sözlü değil, işaret diliyledir. Birbirlerinin gözlerinden ne demek istediklerini, ne yapmak istediklerini anlarlar.
Ne kadar güzel. Hal ile eğitim, hal ile konuşma. Harika bir
evet.
bilgi.
Hı hı. Ve koca sarayın Enderun bölümünde adeta çıt çıkmıyor. Yani bir askeri birliğin nasıl çıt çıkarmadan ilerlemesini düşünün, onun gibi.
Ya, harika harika.
Bu çok önemli.
Önemli, evet.
Öte
evet.
yandan... Enderun'da günlük hayatı size şöyle aktarabilirim. Hı hı. Sabah güneş doğmadan yaklaşık bir saat önce kalkarlar. Önce kıdemliler kalkar Enderun'da. Hamama gitmesi gerekenler hamama gider, yıkanır. Hı hı. Daha sonra diğerleri kalkar. Abdest alması gerekenler abdest alır. Yaklaşık güneşin doğumuna yarım saat kala kadar Kur'an-ı Kerim okurlar. Bunu evet. da toplu bir şekilde okurlar odalarında. Yani sanki arıların vızıldaması gibi, zird gibi düşünebiliriz. Daha sonra müezzin ezan okur. Enderun-u Hümayun'da Ağlar Camii vardır.
Ağlar Camii, evet.
Gruplar
doğru.
halinde bu öğrenciler, Enderun öğrencileri Ağlar Camii'ne gider. Padişah da Ağlar Camii'nde namazını kılar. Sessiz bir şekilde burada ibadetlerini ederler. Güne böyle başlarlar. Ardından yine odalarına çekilirler. Yine ilim öğrenirler. Bir zeban vardır. Ardından yemek saati gelir. Günde iki kez yemek yerler.
Çok güzel. Bunun da hemen altını çizelim. Yani eğitimde bakın. Günde iki kez yemek yerler diyor sevgili Erkam Radyo dinleyicileri. İstanbul'un sırlarında Hasan Bey Enderun'u bize anlatmaya devam ediyor. Özellikle eğitim sistemiyle ilgili güzel bilgi verdi. Erken kalkma, ibadet ve yeme sistemimizde demek ki farklı. Hasan Bey buyurun.
Günde iki öğün yemek yerler. Öğleden yaklaşık işte 2-3 saat önce diyelim. Bizim saat şu an 9-10 gibi diyebileceğimiz hı hı. vakit. Ve öğleden sonra yine saat 3-4-5 gibi yemek yerler. Ve bu yemeklerde yine sıkı disiplinin örnekleri görünür. Nasıl? Yemeklere siniler konulur yemekler için. Oturarak yemek yenilir. 10 kişilik gruplar halinde yemek yenilir. Hı hı. Birisi, öğrencilerden birisi eğer bir terbiyesizlik, edepsizlik, yanlış anlaşılmaya mahal verilmiş davranışa bulunursa o sini başında bulunan onlardan sorumlu kişi elindeki tahta kaşıkla ona vurma hakkına sahiptir.
Vay.
Ağzına vurabilir ya da eline vurabilir ya da ona ceza verebilir, yemekten men edebilir.
Bu kadar edep önemli, disiplin. Doğru.
Evet, bu kadar sıkı bir disiplin. Onlar da zaten nasıl yemek yiyeceklerini bilirler, nasıl davranacaklarını, nasıl konuşacaklarını bilirler. Hani
çok güzel.
İstanbul Çelebisi derler ya.
Hı hı. Ha işte, o burada yetiştiği yer.
Evet, Enderun Çelebisi vardır. Enderun Çelebisi'nden İstanbul'a yayılır. Biz İstanbul merkezli Osmanlı kültür medeniyeti diyoruz. Çünkü hı hı. sarayda yetişen bu kişiler saraylı olarak anıldıkları için gittikleri her yerde el üstünde tutulurlar. Bu da onların edeplerinin, ahlak ve görgülerinin topluma yayılması gerektiğini düşündürtür.
Çok güzel. Yani sevgili Hasan Bey kardeşim, şöyle güzel bir tespit daha yapıyoruz. Demek ki Enderun'dan yetişen bir kişi sadece İstanbul'a değil, İstanbul kültürüyle, adabıyla birlikte tüm Osmanlı'ya bunu yayıyor. Adeta böyle tatlı bir ne yapıyor? Dalga dalga bir mis kokusu gibi tüm Osmanlı hattına yayıyor bu eğitimi, bu öğrendiği bilgileri.
Doğru.
Değil mi?
Doğru, evet. Doğru. İstanbul'da İstanbul Çelebisi, Enderun Çelebisi derler. Enderun'da yetişen bu Çelebiler kibar olur, nazik olur, zarif olur, nüktedan olur. Ağızlarından kötü söz çıkmaz. Çünkü yaklaşık 30-40 yıl bu şekilde eğitim ve öğretim görüyorlar. Bu onların karakterlerini de şekillendirir. Enderun'u Hümayun'dan çıkıp herhangi bir eyalette görevlendirdiklerinde, paşa olduklarında, beylerbeyi olduklarında ya da Yeniçerilere komuta edeceklerinde, Yeniçeri ağası olduklarında gittikleri yerlere bu saray zarafetini götürürler. Şöyle düşünün, beylerbeyi olarak Enderun'dan çıkan birisi herhangi bir eyalete gidiyor, farklı bir yerde görev yapacak. Gittiği yer, örnek verelim yine Kastamonu olsun ya da Manisa Sancağı olsun. Buraya gittiğinde halk İstanbul'dan gelen bu kişinin, Enderun'dan çıkan kişinin, tırnak içinde söyleyeyim, saraylının gündelik hayatını merak eder. Nasıl yaşıyor, nasıl ibadet ediyor, nasıl yemek yiyor, nasıl konuşuyor, nasıl geziyor. Bu onlar için
bir ayrıcalık, bir farklılık.
Tabii. Onlar için de bir eğitim öğretim metodu olur. Yani onun yapmadığı ayıp addedilir. Evet. Onun yaptığı hareketleri yapmaya çalışırlar. Bu da gittikleri yerlerde onların nasıl o yörenin halkını aydınlattıkları için bir misal olabilir, anlatılabilir. Bu yüzden çok önemli bir eğitim öğretim kurumundan bahsediyoruz.
Çok doğru. Yani şimdi sevgili Hasan Beyciğim, ben kısa bir istemiştim görüşelim diye, ama sadece Enderun 3-4 program yapacak anladığım kadarıyla. O kadar önemli, evet. Ve o kadar da tekrar altını çiziyorum sevgili Erkam Radyo dinleyicileri. Bakın Hasan kardeşimiz ne diyor? Anadolu'ya gittiği zaman Enderun'dan çıkan birisi, mezun olan birisi, saraylı gelmişti. Ne yapıyor? Merak ediyor. Adabına, yiyişine, giyişine, efendim biçimine. Bu çok önemli. İşte Osmanlı'nın eğitim sisteminin farkı, ki yüzyıllar boyu hep soruyorlar bana eğitimlerde ya da gezilerde, hocam neden Osmanlı uzun sürdü? İşte ilk başta bu eğitim sistemiyle, Enderun eğitim sistemi. Sevgili Hasan kardeşim, bununla ilgili bir şey, tabii çok uzun sürecek ama çok detaylı. Son bir şey sormak istiyorum Enderun'la ilgili. Enderun'da padişahın katkısı nasıl oluyor? Yani eğitim sistemine padişah da gelip ders veriyor mu, ya da ders veren padişahlar da oluyor mu? Olmuş mu?
Padişah ders vermiyor. Nasıl diyelim? Enderun'u Hümayun'da bulunan devlet adamlarını gözleyerek buradaki öğrenciler derse gerek kalmadan devlet adabını öğreniyor. Nedir? Padişahın, örnek vermek gerekirse, Enderun'da gezintisi, Enderun'da istirahati, yemek yemesi orada ya da gezmesi, öğrencilerin onu görmesi onlar için bir eğitim öğretim ocağı oluyor. Enderun'da bilirsiniz arz odası vardır.
Evet.
Arz odasında hem yabancı elçiler kabul edilir, hem de Divan-ı Hümayun'da konuşulanlar kubbe altı vezirlerinin başı Sadrazam, Vezir-i Azam tarafından padişaha arz edilir. O Vezir-i Azam'ın Enderun'a girişi, arz odasında padişah ile görüşmesi, bunların hepsi zaten onların, Enderun öğrencilerinin devleti yönetme adabı nasıl olur öğrenmeleri için yeterlidir. Ayrıca derse gerek yoktur, fakat şu olur. Özellikle Ramazan ayında huzur derslerinde.
Evet, güzel bir konuya geldik. Huzur dersi, buyurun.
Padişahlar hocaları davet eder. Bunlar önceden kararlaştırılmıştır. Bir hoca konuyu açıklar, tefsirden olur genelde. Kadı Bedavi tefsirinden olur. Onun yanında diğer hocalar bulunur. Ayetler tefsir edilirken kendi aralarında konuşurlar. Padişah da onları dinleyerek bilgi sahibi olmaya çalışır. Tabii şimdi padişah Enderun'da olduğu için ne dinliyor acaba? Neyin tefsiri yapıyor? Enderun öğrencileri o ortamda bulunamasa bile o bilgiyi öğrenmek istiyor. Kulak kesilir.
Merak ediyor. Evet. Evet.
Tabii,
evet.
Bu da onların yine padişah vasıtası ile, doğrudan değil, vasıtası ile görebileceği eğitim öğretime bir örnek olabilir.
Sevgili Hasan Bey, hemen son bir soru soracağım, şunu söyleyelim. Bugünümüzde sık sık eğitim sistemimiz değişiyor ve devam da ediyor. Ama Enderun'da değişmeyen bir sistem vardı. Onu sizin ağzınızdan özellikle duymak istiyorum. Enderun'da olmayan şey ezber eğitim sistemi diyebilir miyiz? Endor'un'da ezber eğitim sistemi yoktu. Bizzat yaşayarak, için içinde girerek eğitim yapılıyordu diyebilir miyiz?
Aslında şöyle diyelim, tavsiye etmek gerekiyor. Hı-hı. Ezber ilmin başı, fakat hı-hı, düşünmeyi engellerse ne derler, çürümeye doğru götürür. O yüzden akılları ellerinden alınmıyor bu öğrencilerin. Nihayetinde doğru. Türkçe öğreniyorlar, ezber. Arapça, Farsça öğreniyorlar, ezber. İlmin müşkül meseleleri, alet filmleri diyebileceğimiz konuları öğreniyorlar, ezber. Hı-hı. Ama bu ezber onların düşünmeleri için bir anahtar hükmünde. Düşünceden uzaklaşan, yeni bilgiye açık olmayan, görgüsü olmayan, dünyayı anlamayanlar zaten Endor'un'da üst kademelere getirilmeden çıkartılıyorlar.
Yani Endor'un, o zaman şöyle tavsiye edelim, dediğiniz gibi haklısınız. Endor'un da tefekkür ağırlıklı eğitim var. Yani bile alınan kalıbı al, ezberle, git, uygula değil. Hayır, al, ezberle ve tefekkür ederek bunu aç, kendinde uygula diyebiliriz.
Evet, zaten toplumda böyle dönüştürmeyi düşünüyorlar. Özellikle Endor'un 1700'lü yıllara kadar çok iyi bir eğitim öğretim ocağı olduğu söyleniyor. 1700'lü yıllardan sonra bozulmanın baş gösterdiği, bunda da eğitim öğretim sistemindeki belli başlı aksaklıklar, devletin gerilemesi vesaire gibi sebeplerin olduğu söyleniyor. Az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi günümüzde eğitim öğretim sistemi bir yapboz tahtasına döndü. Sürekli değiştiriliyor. Bunun yanı sıra bir de biz gerçekten seçkin eğitimi veremiyoruz. Bu kaliteli eğitimi veremiyoruz. Halbuki bunu hak eden belki az sayıda olacak ama öğrenci var. Bu öğrencileri bu bilgilerle donatmalıyız. Bu bilgilerle donanan öğrencileri de yine o Endor'un çelebileri gibi,
doğru,
Türkiye çelebileri, İstanbul çelebileri olarak yeniden devlet görevlerinde kullanmalıyız. Bunu İnşallah. Yapabilirsek Endor'un mirasını devralmış olur.
Hay güzel, ağzınıza sağlık. Ne güzel efendim. Çok teşekkür ediyoruz Hasan Bey. Bir küçük sorum kaldı. Vaktimiz de daraldı ama sizden rica etsem, kısaca açıklasak, konuyu değiştiriyoruz şimdi Endor'undan. 1. Abdülhamit Han'a geleceğiz efendim. Bu konuyla ilgili sizden de bilgi alacağım. 1. Abdülhamit Han'ın, tabii 2. Abdülhamit Han'ı biliyoruz, tanıyoruz, merhum. Ama bir sultan, 1. Abdülhamit Han türbesine de bir değinsek. Oranın bir özelliği var. Sizin ağzınızdan, o güzel sesinizle ve üslubunuzla değerli dinleyicilerimize. 1. Abdülhamit Han'ın türbesinin ne gibi özelliği vardı Sayın Hasan Eren Bey?
Şöyle söyleyelim. Memlekette Sultan Abdülhamit denilince hep ikincisi geliyor aslında.
Doğru.
Birincisi unutulmuş, bilinmiyor. Unutulmuş, hatırlanması gerekiyor. 1. Abdülhamit Han zor bir dönemde, yaklaşık 2. Abdülhamit'ten 100 sene önce diyelim.
Doğru.
Tahta çıktı. Tabii Sultan 3. Ahmet Han'ın oğludur. 1730 yılında Sultan 3. Ahmet tahttan indirilince Sultan 1. Abdülhamid'in eğitim öğretimi yarım kalıyor. Ama o kadar meraklı ki hususi kütüphanesinde tarih, coğrafya, edebiyat kitapları ile kendisini yetiştiriyor. Ve tahta çıktığında devlete hizmet ediyor. Kucağında Osmanlı-Rus Savaşı'nı saatli bomba gibi buluyor. 1774 yılında Küçük Kaynarca Anlaşması imzalanıyor. Osmanlı Devleti için ağır bir anlaşma. Fakat bu anlaşmanın ardından İstanbul'u imar etmeye, Osmanlı'nın kaybettiği gücü yeniden kazanması için çalışıyor 1. Abdülhamit. Yaklaşık 15 sene tahta kalıyor ve 1789 yılında yine bir Osmanlı-Rus Savaşı sırasında kendisine Kırım ya da Kefe'ydi. Buradaki Müslüman halka eziyet edildiği Ruslar tarafından.
Bu Özü Kalesi'nin kalenin düşmesinden dolayı.
Dirilince felç diyelim.
Doğru.
Felç geçiriyor ve ardından beyin kanaması geçirerek vefat ediyor. Çok nasıl diyelim, müşfik bir padişah. Zaten bu vefatı da onu gösteriyor.
Allah rahmet
eylesin. Vefat ettikten sonra da Eminönü'nde Bahçekapı'da türbesi bulunur. Oraya.
Bugün aslında çoğumuz önünden geçiyoruz ama bu padişah türbesi mi veya nedir, ya da türbenin özelliği nedir? Şimdi değerli dinleyicilerimiz, ona geldik. İstanbul'un sırlarında Hasan Eren Bey konuğumuz bize 1. Abdülhamit Han türbesinin işte o özelliğini anlatıyor efendim.
Şimdi bir Sultan 1. Abdülhamid'in türbesine girerken türbe kapısında küllü nefsin zaikatül mevt diye başlayan ayet yer alır. Yani her nefis ölümü tadacaktır ya da tadıcıdır. Size bir imtihan olarak hayır ile de şer ile de deniyoruz. Her şeyden önce içeri giren ziyaretçinin aklını başına alması için bir müthiş uyarıcı diyelim. Daha sonra avluya adım atıyorsunuz. Sultan 1. Abdülhamid'in türbesine gireceğiniz zaman yine yukarıda Fecr suresinin ayetleri karşılıyor. Ey huzur içinde olan nefis, sen ondan razı, o da senden razı olarak Rabbine dön. Bu da yine aklımızı başımıza almamız için ikinci bir uyarıcı. Ve üçüncüsü de içeri girdiğimizde Peygamber Efendimizin mübarek kademi şerifi, yani ayak izi.
İşte
türbenin içerisinde
en
bulunuyor.
Önemli şey burada 1. Abdülhamit Han'ın türbesine mutlaka gidelim. Orada Eyüp Sultan Hazretleri'nde olduğu gibi tıpkı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ayak izini görebiliriz. 1. Abdülhamit Han türbesinde. Buyurun Hasan Bey.
Evet, bu hikayesi de şöyledir. Kadem köyünden bu ayak izi, Peygamber Efendimizin bu ayak izi İstanbul'a getirtiliyor. Sultan 1. Abdülhamid Han tabii bunu zorla türbesine koyduramaz. Böyle bir yetkisi bile yok padişah olmasına rağmen. Çünkü rıza ile olmalı. Bu ayak izini getiren kişi ikna edilerek kendisine İstanbul'da bir tekke kurdurularak bu ayak izi Peygamber Efendimizin ayak izi 1. Abdülhamid Han Hazretleri'nin türbesine konuluyor. Bu türbede zaten 6 mısralık bir bölüm var kademi şerifin üstündeki alınlıkta, diyelim mermer alınlıkta. Son iki mısra şöyle: sür yüzün aczı niyaz ile edip istişfa olayım dersen eğer mazharı affu gufran. Yani eğer sen affedilmek, mağfirete kavuşmak istersen yüzünü aczı ile şefaat umarak buraya sür. Yani müthiş bir incelik, işte İstanbul inceliği, zarafeti, medeniyeti diyebiliriz.
Evet, evet.
Fakat bize yakışmayan bir şey ne yazık ki biz orada o ayak izinin olduğunu, Peygamber Efendimizin ayak izinin olduğunu bilmiyoruz. Sadece türbenin dış kapısında Peygamber Efendimizin kademi şerifi buradadır diye yazıyor ama dikkat çekici değil. Kimse kademi şerifin ne olduğunu bilmiyor. İkincisi Sultan 1. Abdülhamid'i tanımıyoruz.
İnşallah tanıyacağız. Evet.
Dinleyiciler
güzel.
İnşallah
çok güzel.
Geçerken bahçe kapıdan bu nasıl diyelim, yeni camiyi geçtikten sonra meşhur şekerciyi geçtikten sonra orada hemen
vakıfhanın karşısında
görecekler. Evet. Oraya girerek hem İnşallah. Fatiha okurlar hem de Peygamber Efendimizin ayak izini görebilirler.
Evet sevgili Hasan Bey, sesinize sağlık, ağzınıza sağlık. Sizi yorduk efendim. Ne kadar güzel konuştunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Erkam Radyomuza konuk oldunuz. İnşallah sizleri tekrar buraya stüdyomuza almak, konuk etmek isteriz efendim. Çok sağ olun.
Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Kolay gelsin. Sağ olun size de. Evet sevgili dinleyiciler, gazeteci meslektaşım, İstanbul sever, İstanbul tarihçisi Hasan Eren Ulu kardeşimizi dinledik. İstanbul'un bilinmeyenleri anlattı bize, nedir? Endorun'u anlattı. Çok önemli bir konu. Endorun'da yetişen özellikle düşünün 79 sadrazam, 36 kapterini derya, 3 şeyhülislam ve ilk yetişen Endorun'dan da padişah Fatih Sultan Mehmet Han. Tabii kimler yetişmiş? Müftüler, hattatlar, sanatçılar hepsi buradan yetişiyor. Endorun'dan. Endorun'un eğitim sisteminin özelliğini Hasan Bey güzel söyledi. Ne dedi? Ezber sistemi değil, tam olarak nedir? Bildiğimiz ezber değil. Tabii ki bilgiler ezberleyecek ama tefekkür ederek alıyor. Tefekkür ederek, düşünerek. Kimsenin aklı esir edilmiyor, aklı ellerinden alınmıyor dedi. Güzel bir cümle kullandı. Ve sonra 1. Abdülhamid Han'ın türbesiyle ilgili güzel bilgiler bizlerle sevgili Hasan Erenoğlu kardeşimiz paylaştı. İnşallah yolunuz düşerse Kademi Şerif'in bulunduğu türbe, oraya da gideriz. Sevgili Erkam Radyo dinleyicileri, bir haftalığın İstanbul Sırları programı daha sonuna geldik. Tabii ki heyecanlı, bilgiler güzel. Zaman nasıl geçiyor bilmiyoruz. Bizleri dinlediğiniz için ben başta şahsım olmak üzere ve tüm teknik ekibim olmak üzere ekiple ayrı ayrı teşekkür ederiz. Yayının size ulaştırılmasında emeğe geçen tüm genel yayın yönetmenimiz, teknik ekibimiz Mehmet Akman kardeşimizle birlikte hepiniz efendim sevgiler, saygılar. Allah nasip ederse haftaya başka bir konuda buluşmak üzere. Hoşça kalın.